Merhaba, ben Tuğçer Çetin. Reflektif Dergi Podcast serisine hoş geldiniz. Derginin bir imkan alanı olarak kültür temasını ele alan sayının editörleri Asu Aksoy ve Burak Özçetin ile birlikte konuşacağız. Hocalarım hoş geldiniz.
Merhaba.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Hocalarım, bu sayıda bir imkan alanı olarak kültür konusunu ele aldınız. Ve aslında direkt sizin giriş yazınızda bahsettiğiniz ifadeyle de söylemek gerekirse, Türkiye'nin 20 yıllık sürecindeki tasavvurunu irdeleyerek milliyetçilik, işte muhafazakarlık ve geçmişin yüceltildiği ve kimi zaman nostaljinin de eklendiği bir üretimin olduğunu söyleyen literatüre de değiniyorsunuz. Böyle bir yoldan çıkıyorsunuz. Tabii bu tartışmaları birlikte ele alacağız. Ve aynı zamanda bunu çok değerli buldum. Mevcut durum ve çalışmalar arasında nefes alanlarının önemini bu sayıda ortaya çıkarmak istediğinizi söylüyorsunuz. Öncelikle isterseniz bu sayının yolculuğunu ve bu sayının sizin için nasıl bir nefes alanı yarattığını dinleyelim. Asu Hocam, sizle başlayabiliriz.
Olur. Teşekkürler böyle bir fırsatta yarattığınız için. Reflektif Dergisi'nin podcast serisinde hem editörler hem yazarlar ayrı ayrı anladığım kadarıyla açma fırsatı yakalıyorlar. Biz bu sayıyı düşündüğümüzde tam o sıralarda bu Art İstanbul Fesane, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fesane'de yer alan kültür merkezinde Ortadan Başlamak diye bir sergi yapılmaktaydı ve bu sergiyle ilgili işte böyle nefret söylemine varan protestolar, tehdit vakaları yaşanıyordu. Böyle çok canlı bir, nasıl diyelim, yani bu sanatta son zamanlarda çok yoğun yaşadığımız sansür uygulamalarının böyle bir öncülü olan, yani böyle bir hedef göstermek, tehdit etmek, işte sosyal medyada böyle sürekli tehdit içeren mesajlar döndürmek türü bir ortamın böyle tam ortasındaydık aslında biz. Bu Türkiye'de işte kültür politikaları meselesini aslında tartışalım istiyorduk. Bizim genel çıkışımız böyleydi. Fakat oradan böyle biraz daha bu sansür meselesine ve oradan otosansür meselesine ve de oradan da aslında her şeye rağmen bugün Türkiye'de kültür sanat aktörleri bağımsız ifadelerini, varlıklarını nasıl sürdürmeye devam ediyorlar, ne tür dirençlilik ve var olma pratikleri geliştiriyorlar, dayanışma pratikleri geliştiriyorlar ve ifade özgürlüğünü savunmak üzere ne tür, nasıl diyelim, kamuoyunun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yönünde işler yapıyorlar. Yani aslında biraz bu işin bu tarafına bakalım istedik, değil mi Burak? Öyle bir şeyimiz evet. Oldu. Yani böyle bir önce kültür politikaları analizinden, hani son 20 yıldır AKP hükümetlerinin, AKP'nin kültür politikasını inceleyelimden, sonra yavaş yavaş aslında ifade özgürlüklerinin, sanatsal ifade özgürlüğünün karşısına bugün çıkan bu sansür meselesi ve sansürle birlikte otosansür ve bunun farklı mekanizmaları, aslında sadece yasama yürütme yoluyla, işte cezalandırma yoluyla kapatma, işte ceza verme türü mekanizmaların dışında ekonomik mekanizmalar, örneğin işte hibelere sanatçıların erişememesi, kültür fonlarına erişememesi, ekonomik olarak ayakta duracak bir zeminin Türkiye'de yaratılmıyor olması gibi, aslında bu kültür sanat alanındaki bu daralan, sansürle daraltılan uygulamanın birazcık daha ayrıntılarına girelim istedik.
Evet.
Burak Hocam, siz ne söylemek istersiniz?
Ben başka bir şey ekleyeyim. Bu sayının böyle bir yola çıkılışında çok özel başka bir şey de var. Asu Hocam bahsetmedi ama bir yandan da biz Asu Aksoy Hocamızın aslında sayının ilk çıkış hikayesinde hem İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde hem de akademik yaşamı boyunca kültürel incelemeler, kültür politikaları, medya çalışmaları, kültürel miras gibi alanlara yaptığı, benim eşsiz olarak değerini tarif edemediğim yoğunluktaki ve güzellikteki çalışmalarını bir onurlandırma kısmı da var. Böyle bir kişisel kurumsal hikayesi de var. Biz Asu hocamla çok uzun olmamakla birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde birlikte çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Asu hocamızın emeklilik kararından hatta sayımızla paralel olarak özgürleşip çalışmalarına daha özgür bir şekilde devam etme kararından sonra böyle bir bir şey yapalım. Asu hocamızın hem alana katkıları hem İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne katkıları, gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Ben Asu hocamızı tanımazken tanırdım, yazdıklarıyla, kattıklarıyla, ondan öğrendiklerimle, verdiğim atıflarla, bütün çalışmalarım kendisinin çalışmalarıyla doludur. Böyle bir güzel bir hikayesi var. Geri kalan kısmı elbette ki biz yola çıktığımızda bir kültür politikası meselesi, bir Türkiye'deki bu kültür savaşları meselesinden yola çıktık. Ama sonra böyle hepimizin içerisindeki Asu hocamla birlikte paylaştığımız eleştirel kuram, o eleştirel ruhla birlikte sanatı, sanatsal faaliyeti, estetiği ve estetikle politika ilişkisinde estetiği bir direniş momenti olarak nasıl görebiliriz'i ele alacak. Yani sadece ve sadece kültür politikalarının o klostrofobik, daha militaristik, daha savaş, kültür savaşları, kültür harbi gibi metaforlarla kendini belirten tarafına yoğunlaşmaktan ziyade çok önemli, çok kıymetli direniş alanları, nefes alma alanları, kötü ve boğucu alanlar kadar ferahlatıcı alanların, nüvelerin, potansiyellerin olduğu fikrinden hareketle biraz da böyle geleceğe gerçekçi bir umutla bakabilmenin bir muhasebesini de yapalım dedik ve birbirinden kıymetli yazılarla, bence çok çok güzel yazarlarımızın katkılarıyla çok çok güzel bir sayı çıktı ortaya.
Şimdi sizleri dinleyince tekrardan o nefes alanlarının önemini bir kere daha düşündüm. Gerçekten çok değerli buluyorum. Peki hocalarım, farklı disiplinleri bir araya getiren bu sayının genel tartışmaları neler? Yani hangi konular üzerinde duruyor yazarlar? İsterseniz dinleyicilere içeriye dair de bir aktarım olsun. Asu hocam, sizinle devam edebiliriz.
Tabii. Burak'a bir kere çok teşekkür ederim. Burak gerçekten çok çok güzel oldu birlikte çalışmamız. Ve benim açımdan da bu konuyu daha etraflı ve farklı, hakikaten perspektiflerden farklı yazarları bu sayıya dahil ederek böyle farklı sesleri bir araya getiren çok ilginç, öğretici ve ileride de çalışacağımız konulara ipuçları veren böyle bir güzel bir sayı bence ortaya çıkarttık. Ben de gurur duyuyorum birlikte bu yaptığımız çalışmadan dolayı. Dönüp bakıyorum yazdığımız şeylere ve dediğim gibi ben eminim buradan böyle çeşitli araştırma konuları mutlaka çıkacak. Ben bazı temalar üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Yani evet, bu tabii ki Reflektif Dergisi interdisiplinerliği bakımından önemli bir alan açtı diyelim. Çok farklı disiplinlerden yazarlar makaleler verebiliyorlar. Artı bir de burada tabii sadece akademik makaleler değil, aynı zamanda görüşler başlığı altında yine tabii ki bir içeride okumaların yapıldığı ama akademik dışı diyelim, daha rahat görüşler başlığı altında yazarlara ve yazılara da yer verebiliyor bu dergi. Biz bunu bayağı iyi kullandık diyeyim bu yazıda. Oldukça çok sayıda görüşler başlığı altında yazı topladık, görüşmeler yaptık, saha çalışmaları yaptık. O saha çalışmalarını derledik, topladık. Artı tabii ki akademik makalelerde çağrı yaptık. O çağrılara işte gerek sanat ve kültür yönetimi alanında çalışan, kültür politikaları alanında çalışan, kültürel çalışmalar alanından gelen, iletişim alanından gelen. Şimdi ben böyle yazarları tekrar bir baktığımda işte Türkiye'de popüler kültür ve siyaset, işte görsel kültür, kültürel çalışmalar alanından, işte Burak'ın bahsettiği mesela estetik, sanatın, sanatsal ifade özgürlüğünün önemini estetik teorisi üzerinden ve de kültürel çalışmalar alanındaki okumalardan ve felsefe okumalarından gelen şeyler, yorumlar, makaleler, işte Dokümente 15 gibi böyle çok önemli bir uluslararası sanat etkinliğinin işte bu gözle tekrar değerlendirmesi gibi gerçekten çok farklı şeyler var, böyle bakış açıları var. Hepsinin herhalde ortak noktası demin Burak'ın da söylediği gibi sanatsal ifadenin özgürlüğünün ne kadar önemli olduğu, bağımsızlık, özgürlük, sanatsal ifadenin bağımsız ve özgür olmasının ne kadar aslında sanata içkin bir olmazsa olmaz bir nitelik olduğu ve bunun aslında neden önemli olduğu ve bu özgürlüğün kaybedilmesi durumunda, bu özgür ifadenin bastırılmak suretiyle işte çeşitli mekanizmalarla, ki bu mekanizmaları da anlatmaya çalıştık. Bir sürü makale bunlara da değiniyor. Sansür mekanizmasının nasıl işlediğine de değiniyor tabii ki makaleler. Yani bu bastırmak, sansürlemek gibi mekanizmaların aslında bu sanatsal ifadenin özgürlüğünü ezmeye çalışmanın ne kadar işte sorunlu olduğunu ve ters teptiğini, ki böyle bir makale de var. Ve sanatsal ifade özgürlüğünü savunmanın bir taraftan da zorluğunu. Çünkü bu özgürlük aslında ucu bucağı belirsiz bir alan, bireysel bir yaratım alanından bahsediyoruz. Kültür kavramını da bu bağlamda biraz özgürleştirmek, serbestleştirmek, yani böyle bir aidiyet ve kimlik, kapalılık olarak kültürü yorumlamak değil, kültür kavramını açıklık olarak, müzakere olarak, karşılaşmalar olarak, kamusal alanda yan yanalılıklar olarak, ki bu konuda da çok güzel ifadeler ve şeyler var, yazarlar bunları anlatıyorlar. Çatışmalı ama yan yana bir kamusallık mesela başlıklardan biri. Bütün bu temaları aslında böyle tartışmaya çalıştık ve evet, yani açıklık meselesi, kültürü bir açıklık, hibritlik, karşılaşma perspektifinden kültür kavramını okuyabilir miyiz? Kültüre bu şekilde yaklaşmak aslında bir kültür siyaseti kavramını başta harekete geçirmeye çalıştık. Ki yazarlar bence bunu şey yapıyorlar, kendi taraflarından farklı değerlendiriyorlar. Kültür siyaseti dediğimizde de tam da bunu kastediyoruz aslında. Bir kamusal alanda farklılıkların, çeşitlilerin, çeşitliliklerin, farklı ifadelerin var olabilmesi, var olabilmelerinin bütün koşullarının yaratılması ve saygı görmesi, desteklenmesi, teşvik edilmesi ve bundan korkulmaması. Tam da aslında kamusal alanın zenginleşmesi ve demokratikleşmesi dediğimiz şey böyle bir şey. Bunun çatışmalı olması, yani farklılıkların her zaman anlaşmaması söz konusu olabilir tabii ki. Önemli olan farklılıkların birbirini dinleyebilmeleri, yan yana olabilmeleri, görebilmeleri, üzerinde düşünebilme imkanına, zamanına, yerine sahip olabilmeleri. Hep böyle bu şeylere, bu temaları aslında nasıl diyeyim, harekete geçirmeye çalıştık. Ve yani şey diye sordunuz, kimler var yazarlar, kimler, neler var diye. Dediğim gibi sanat kültür yönetiminden işte Documenta ile ilgili makalemiz var. Kültürel çalışmalardan çok güzel bir işte bu Türkiye'de son zamanda yaşadığımız işte şeyler, kavramlar, işte kültürün fethi falan gibi bu kavramları eleştiren ve sanatsal estetik meselesinin bir özgürleşme projesi, bir özgürleşme hedefi olarak ne anlam taşıdığını söyleyen çok güzel makalemiz var. Yani makaleler aslında gerçekten, demin de dedim, Türkiye'de popüler kültür ve siyaset, bu Kızılcık Şerbeti tartışmasını ele alan bir makalemiz var. Ki şimdi şu anda da bu meseleyi yeni bir televizyon dizisiyle yeniden yaşıyoruz. Yani Kızılcık Şerbeti üzerine bir makale burada yer alıyor. Benzeri bir şekilde Kızıl Goncalar, değil mi? Etrafında da aynı şey dönüyor, aynı tartışmalar dönüyor. İşte görsel kültürde çocuk üzerine yine çok ilginç bir görsel kültür ve nasıl bir ilişki kurmak, izleyici, izlenen ilişkisini anlatan bir makale. Ve ardından da işte bu görüşler kısmında sektörün içinden gelen, sanat ve kültürel alandan gelen küratör, işte sanat inisiyatifi gibi deneyimlerden gelen insanların bizzat yazdıkları ya da onlarla söyleşilerimiz var. İşte İzmir'le ilgili mesela çok ayrıntılı bir söyleşi var. Bizim bağımsız sanat girişimleriyle yaptığımız oldukça kapsamlı bir şeyimiz var. Saha çalışması diyeyim. Görüşmelerimiz, ondan çıkarttığımız böyle bir analiz yazısı var. Sanatta sansür mekanizması Türkiye'de nasıl işliyor? Susma 24 platformunun böyle bir oldukça derinlikli bir kapsamlı bir analiz yazıları var. İşte bu demin bahsettiğim yine İBB'nin Feshane'de açmış olduğu Ortadan Başlamak sergisiyle ilgili çok güzel bir değerlendirme var. İki tane değerlendirme var aslında. Farklı ayakta kalma stratejileri, sanatsal ifadenin dirençliliği ve sanat girişimlerinin bağımsız varlıklarıyla ilgili çok güzel bir tartışma yazısı var. Ve müzik endüstrisiyle ilgili de çok ilginç bir daha akademik çalışmaları böyle dönüp akademik çalışmanın kendisine bakan bir şey var. Güzel bir makale var. Burada belki Burak'a paslayabilirim ben. Burak bu makalenin üzerinde bayağı çalışmıştı. Değil mi Burak? Bu rüzgara karşı yelken açanlar yazısı.
Evet hocam, evet hocam. Yani çok çok güzel bir saha çalışmasının böyle bir saha çalışması sürecini çok güzel bir self-reflektif diyebileceğimiz öz düşünümsel bir sorgulama eşliğinde adım adım anlatan ve tartışan bir çalışma oldu. Bu genelde bizim hani araştırmalar yapıyoruz, araştırmaları yayınlıyoruz, bulguları yayınlıyoruz ama araştırma süreçlerinin kendisine bir araştırma sürecinde karşılaşılan işte epistemolojik, kurumsal ve diğer engeller, sorunlar vesaireyle ilintili perspektifi biraz kaçırıyoruz. Yani kendi üzerimize, araştırmacının konumu üzerine çok fazla konuşmuyoruz. O açıdan çok güzel oldu. Asu hocamın söylediklerine bir şeyi altını çizmek pahasına bu görüşler, reflections kısmı. Yani aslında 643. sayfadan 739. sayfaya kadar giden böyle gayet hacimli bir bölüm çok ciddi bir emeğin ürünü oldu. Özellikle ben de Asu hocamın organize ettiği birden fazla çok sayıda yuvarlak masa toplantısı, yuvarlak masa toplantılarından çıkan yüzlerce sayfayı bulan transkripsiyonlar ve onların böyle bir bütünlüklü ve analitik bir metin haline getirilişinin ürünü olan bağımsızlık konuşmaları başlıklı metne dikkat çekmek isterim. Okuyucular son derece zengin bir tartışmayı bulacaklar. Orada çok güzel noktalardan bir tanesi de sadece İstanbul'la kısıtlı olmaması, Türkiye'deki bu bağımsız sanat insanları inisiyatiflerinin farklı coğrafyalar, işte İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve diğer illerde ve coğrafyalarda nasıl tezahür ettiğine dair son derece dinamik, keyifli ve kapsamlı bir anlatımı da bulacaklar.
Evet, son olarak şey unutmayalım, bu kitap değerlendirmeleri kısmı var.
Evet.
Değil mi? Onu ve bir de dosya dışı evet. Tabii ki makaleler de var. Yani evet. Bu sayıda kitap var, değerlendirmeleri.
Evet, Nazlı Bülay Doğan'ın Beyoğlu'nda Mekansal ve Zamansal Dönüşler çok kapsamlı bir kitap değerlendirmesi. Yani aslında bir kitap tartışması diyelim sadece bir tanıtımdan ziyade. Bunun dışında yine dosya dışında da 3 makalemiz. Yani dosyaya da bir yanıyla temas eden ama dosya dışında konumlanan yerel toplulukların miras alanları, yaratıcı müzik kenti Kırşehir, ve bir önceki sayıdan fikri takip olarak yayınlanan Big Data in Migration Research başlıklı yazı da dosya dışı bölümümüzde mevcut.
Sizlerin giriş metninde de iktidar ve kültürel restorasyon yan yanaydı. O yüzden bana başka bir soru, yani aklıma başka bir soru getiriyor. Bir yandan da kültür alanında istenilen sonucu iktidarın deyimiyle arzu ettikleri gelişmelerle yakalayamamaktan bahsediliyordu. Bu cümleyi belki iki yönlü okuyabiliriz. Yani iki yönlü düşünebiliriz de. İktidarın ve sizin de aslında bahsettiğiniz, hani belki o vurgunuzu da, metindeki vurgunuzu da buradan açmak isterseniz, o arzulanan kültür değişimi neydi? Ve bütün hani o 21 yıllık iktidara rağmen hangi dinamikler kültürde belli özgün, özgür alanın var olmasını ve sürmesini sağladı. Bu biraz daha benim sizin hem giriş metninizden hem de ele alınan tartışma ışığında sizlerin fikirlerinizle ilgili bir sorum. Aslı Hocam, evet. Sizinle başlayabiliriz.
Evet, yani işte bir kültürü fethetmek, kültür alanında iktidar olmak ve yeni bir kültürel düzen, aslında AKP'nin son 2014'ten beri dillendirdiği yeni Türkiye sloganı, yeni Türkiye inşası gibi bir hedef ve bununla bağlantılı olarak da yeni bir yeni Türkiye için yeni kültürel kimlik, yeni kültürel bir düzen. Yani mevcut, dolayısıyla mevcut kültürün bir anlamda düşmanlaştırılması, ki o mevcut kültürel düzen dediğimiz aslında sanıldığı gibi böyle monolitik, tek kimlikli bir alan değil aslında. Yani şu an Türkiye'deki kültürel ortama, sanatsal ifade ortamına baktığınızda çok zengin, çok dilli, çok kimlikli, çeşitlilik içeren bir kültürel alan görmemize rağmen, işte bu kültür politikası alanında AKP'nin aslında genelde kutuplaştırıcı politikasının bir veçesini görüyoruz. Yani AKP siyaseten de bu kutuplaştırma üzerinden giden politikasını, kültür alanında da bunu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Kültür alanı sanki böyle belli bir zümrenin elindeymiş, sanki belli bir orada hakim bir bakış açısı varmış gibi ve bu bakış açısı aslında sevilmeyen, makbul olmayan ve fethedilmesi gereken ve yok edilmesi gereken bir bakış, kültürel ifade alanı gibi, böyle bir konumlandırma ortamından bahsediyoruz. Ve böyle bir şeylik, yani bir bu ifadelere karşı bir toleranssızlık, bir işte dediğim gibi düşmanlaştırıcı, ötekileştirici bir tutum alma. Bu neden böyle? Çünkü yeni kültürel kimlik inşa edilmeye çalışılan, bu eskiyi bir tarafa atıp işte yeni inşa edilmeye çalışılan yeni bir kültürel bakış dediğimizin işte elemanları nedir diye baktığımızda, buradaki temel referanslar nedir diye baktığımızda, muhafazakar, işte milli birlik, aile değerleri, muhafazakar bir dünya bakışı gibi, yani aslında sansürlenen kültürel, sanatsal ürünlerin neden sansürlendiğine baktığınızda oradan okuyabiliyorsunuz zaten. Neden, daha doğrusu yeni kurulmak istenen, yeni inşa edilmek istenen bu kültürel düzenin nasıl bir düzen olduğuna, buradaki ana kriter şeylerin, beklentilerin neler olduğuna dair, ama ana hatlarıyla böyle bir milliyetçi, bir tek kültür, tek dil, çeşitlik yerine monolitik, yekparelik, teklik ve muhafazakar bir kimlik. İşte ne bileyim, yasaklanan konserlere bakın mesela. İşte kadın erkek birlikte eğlenmemeli, ya da dizilere bakın. Dizilerin neden yasaklandığına bakın. Çok muhafazakar işte toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili, kamusal birlikte var olmakla ilgili, kültürel ifadelerin çeşitliliğiyle ilgili tam tersi böyle bir kapalı, kapatıcı ve tek bir kimliği getirmeye çalışan bir şey, tahayyül aslında görüyoruz. Ve bunu bu tahayyülü iktidara getirmek üzere de bir aslında işte kültür savaşları dediğimiz, içinde sansürün de olduğu ve başka mekanizmaların da çalıştığı, yani ekonomik olarak alanı kapatmak, işte medya araçları üzerinde sürekli tahtitler koymak, kapatmak, medya kanallarını kapatmak, içerik kontrollerine varan yeni düzenlemeler yapmak gibi, aslında böyle bir regülasyonun çok ötesine geçen bir yeniden tanzim etmek, yeniden var olanları tamamen dışlayıp ve çeşitliliği dolayısıyla ve özgürlüğü tamamen dışlayıp bir yeni şey, kültürel vücut ortaya çıkartmak gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Çok, yani böyle basitçe anlatacak olursam, böyle bir durumla karşı karşıyayız ki bunun aslında çok etraflı anlatımlarını literatürde bu konuda çok çalışmalar var. Burak Hoca'nın işte dizilerle ilgili yaptığı çalışmalar var. Kültürel miras alanında nasıl okumalar, ne yönde yapılıyor? İşte kutlamalar, mimari tarzlar üzerinde, işte hangi dönem mesela Selçuk mimarlığının, işte erken Osmanlı dönemi mimarlığının öne çıkartılması gibi, yani belli tarzların, belli geçmişe ilişkin belli tarzların tamamen böyle bir, nasıl diyelim, aslında biraz da fantastikleştirilerek böyle genel geçer tek kalıpmış gibi önümüze mimari şeylerde, mesela tasarımlarda ya da işte belki dizilerde de benzeri bir şey görüyoruz gibi ben özetleyebilirim. Burak, sen de mutlaka bir şeyler söyleyeceksindir.
Tabii. Çok karmaşık, çok boyutlu bir mesele olduğunu düşünüyorum ben de bu konunun. Yani bir taraftan o popülist lisan zaten kültürel alanı bu şekilde okuyarak, bu şekilde tahayyül ederek, şeyi bir kenara bırakıyorum. Bunun ne kadar istediği, ne kadar başardığı, başarabileceği, bunu yapmak ve başarmak için ne yaptığı, ne yapmadığından bağımsız olarak bu tür bir kültürel alan okuması o popülist sağın alameti farikalarından zaten. Yani karşı karşıya olduğumuzun bir kültür savaşı, işte yerli ve milli karşısında, yerli ve milli olmayanlar, özenti olanlar, işte monşerler vesaire, hani ya kadar uzanan bir lisan var. Burada tabii unutulmaması gereken ne, bu karmaşıklıkta yine Asu Hocam'ın dediği gibi, yani aslında bu kültürel blokların kendileri, hatta iki blok için, yani böyle bir yekpare bloklardan bahsedebilmek çok sorunlu. Hem ne diyeyim, bu karşıtlık ele alınırken bir yandan da hani bu işte resmi muhafazakar tasuba dayalı kültürün karşısında gereksiz kahramanlık hikayeleri vesaireler, özgünlük hikayeleri yazmanın da çok alemi yok. Çok ciddi bir bakış ve çok ciddi bir üzerine eğilmeyi gerektiren karmaşık bir vaziyette karşı karşıyayız. Ama bu konuda aklıma en çok gelen, en çok böyle tekrar ettiğim meselelerden bir tanesi işin o kültürün, kültürel dünyanın ve özellikle popüler kültürün arzuyla ve keyifle ilintili çok önemli bir dinamiği var. Ve bu arzu ve keyif çok öyle merkezi projelerden çok çıkarılabilen şeyler değil. Sanırım o iktidarın işte dayatmaya çalıştığı ne diyeyim işte TRT dizileriyle vesaireyle şununla bununla en çok çuvalladığı ya da geride kaldığı yerlerden birisi bu oluyor sanırım. Çünkü popüler kültür özellikle günümüzde yani hem bir yandan bu tür merkezi ne diyeyim dizaynlara pek gelmiyor. İkincisi de içinde keyif unsurunun olmadığı, keyif ve arzunun olmadığı şeyler de çok başarılı olamıyor. Buradaki en aklıma gelen şeylerden birisi bu tarih anlatılarıyla ilintili işte tarihi diziler, işte dirilişler vesaireler, şunlar bunlar. Bu dizilerin insanlar için yani yaptığımız araştırmalarda ne diyeyim birisi üzerine yazıyorum izleyici araştırmasında hala bu dizilerin en juicy diyebileceğimiz izleyenler için en heyecan verici tarafları kadın erkek ilişkileri, aşk ilişkileri, ihanetler vesaireler, o ne diyeyim kumpaslar, o şeyler hani muhakkak bunlar aranıyor. Sanırım bunu ekleyebilirim bu çerçeveye. Bu günümüz kültürel dünyasının bu kadar merkezi, bürokratik ne diyeyim yani takım elbiseli bir takım bürokratların dizaynına direnen bir dinamik bir tarafı var. İçinde bahsettiğim üzere keyfin, arzunun vesairenin olmadığı hiçbir şey ne diyeyim alıp yürüyemiyor evet. Bu ortamda. Zaten evet TikTok'a baktığınızda, sosyal medyaya baktığınızda vesaire hani oradaki o hani iyisiyle kötüsüyle bu arada öyle bir bir yandan ayrı bir kültürel popülizmi yeniden de üretmek istemiyorum ama yani TikTok bile yani bir haz mekanı aslında baktığınızda bir keyif mekanı ve çok farklı sınıfsal kültürel ne diyeyim ifadelerini bulduğumuz bir alan. Bunlar geliyor aklıma benim.
Bireysel yaratıcılık aslında yani bir taraf yani arzu, keyif, estetik. Buna estetiği tabii de ekleyebiliriz. Yani bence bu da aslında insanların aradığı bir tabii değer ve yani ve bireysel yaratıcılık ve aslında kültürel alan yani böyle bitirebiliriz belki biliyorum saat olarak aştık galiba zamanımızı ama yani böyle konuşmaya başladıkça insan daha da fazla konuşabiliriz diye düşünüyoruz. Yani estetik mesele ve bireyin yaratım özgürlüğü, yaratma özgürlüğü, yaratıcılık aslında bireyin özlediği şeyler bunlar. İnsanlar ve bunları insanlar görmeye alışmışlar, izlemeye alışmışlar ve görmek, izlemek de istiyorlar. Yani kültürel alanımız bizim aslında çeşitliliğin olduğu, zenginliğin olduğu, yaratıcılık açısından müthiş bir çeşitliliğin olduğu bir alan. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu alan, bu şeyi, özgürlüğü, bu çeşitliliği hakikaten yani bu tür sansürlerle, dayatmalarla kapatmaya çalışmak sonunda başında ya da sonunda çalışmıyor. Çünkü insanlar aslında özgür, düşünen, yaratan, yaratmak isteyen ve bunu iletmek isteyen insanlar. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla sansür sadece işte bizim yazarlardan biri de onu söylüyordu. Yani ters tepiyor. Fakat tabii burada otosansürü çok şey yapmadık, konuşmadık. Aslında tabii ki sansür mekanizması çok ciddi bir şekilde işliyor ve bununla birlikte otosansür çok ciddi işliyor. Bunları da ayrıca tekrar ve tekrar düşünmemiz gerekiyor. Bu otosansür dediğimiz şey nasıl işliyor, ne oluyor ve bir özgürlük, özgürlüğe sıçrayabilmek nasıl mümkün olabiliyor böyle bir ortamda? Yani bu konuları belli ki konuşmaya ve yazmaya devam edeceğiz.
Hocalarım oldukça aydınlatıcı ve keyifli bir sohbet oldu. Katıldığınız için, bizimle yolculuğunuzu, görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
Biz de çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu gerçekten. Elinize sağlık.
Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
Reflektif derginin bu bölümünü şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dilerim.